Ayrım 9. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 107. 2. Bölüm. 1. 2 ay sonra Özge. 2 ay. Aşağılanmış, küçümsenmiş, kabul edilmemiş, en kötüsü de çok kötü bir şekilde kovulmuştu. Boğazın iki yakasını birbirine bağlayan köprünün üstünden geçerken bu köprüden daha önce atlamış insanları düşündü Özge. Kendini asan, bileklerini kesen, beynini dağıtan zavallı insanları. 3 ay önce çok anlamsız gelen bu düşünce şimdi kendi beyin hücrelerinde sinsice dolaşmaktaydı. Yapacağından değildi tabii ki ama yapanları anlamaya başlamıştı. Bu bile çok rahatsız ediciydi. 2 sene önce gazetede okuduğu bir haber geldi aklına. Kadının biri 2 kutu ilaç içmiş, bileklerini kesmiş ve en sonunda da kendini vurmuştu. Ölmek için yapılması gereken ne varsa yapmıştı kadın ama hala hayattaydı. Hem de kendisini vurmasından 16 saat sonra bulunmasına rağmen. Haberi detaylarıyla hatırlamaya çalıştı. Kurşun ağzından girmiş, beyinciye ya da ana damarlardan birine değmeden enseden çıkmıştı. Kadın niye ölmek istemişti? Bundan bahsedilmemişti. Kadının intihar girişimi çok ısrarcı olmasına rağmen hayatta kalabilmesi büyük haber olmuştu. Ama neden yaptığı hiç sorgulanmamıştı. Bu yüzyılda insanlar motivasyonlarla değil olaylarla ilgilenmeyi seçiyorlardı. İşte bu bile dünyanın kendi çevresinde döndüğünün bir kanıtıydı. Dönüp duran, kendini tekrarlayan bir düzen içinde kaybolmuş ruhlar. Başka bir aktarmaya bineceği durağa yaklaştığını fark ettiğinde kendine geldi. Gideceği televizyon kanalına ulaşması için 3 aktarma daha değiştirmesi gerekecekti. 2 ay boyunca tek tek işten ayrılınca başvurmayı düşündüğü her yere başvurmuştu. Kovulma şokunu atlattıktan 1 saat sonra hissettiği özgürlük geldi aklına. Kendini ne kadar güçlü ve yeniliklere açık hissetmişti. İlk başvurusunu yapmak için en iyi dergiler arasında nasıl da zorlanarak seçim yaptığını düşündü. O zaman emindi hemen kabul edileceğine. Daha önce kendisiyle çalışabileceklerini belirtmiş 2-3 kurumun kapısı şimdi duvar olmuştu. Kimse onunla çalışmak istemiyordu. Ailenin ayakkabılarını giymediği için kendisine kızdığını biliyordu. Hatta bileğinin kırılmasından kendisini sorumlu tutabileceği de gelmişti aklına. Ama onu ertesi gün işten çıkaracak kadar hem de yerine bakacak kimse olmadığı halde bu kadar hızlı ve net bir şekilde onu kovacak kadar kendisinden nefret edebileceğini hesaplamamıştı. Can Manay'la yaptığı tatsız röportaj da vardı. Adamı epey kızdırmıştı ama ne olursa olsun bir asistanı kafaya takıp saçmalayacak biri değildi Can Manay. Bilge biriydi. Ailenin telefonlarına cevap bile vermemesi her şeyi açıklıyordu aslında. Onu hastanede ziyaret ettiği geceyi düşününce tüyleri ürperdi. Ailenin iki yüzlülüğü iki aya rağmen hala hayret vericiydi. O gece nasıldı her şey yolunda gözüküyordu. 2 saat boyunca hastanede yanında oturup ailenin gevezeliğini dinlemiş, ona açılışı, dans gösterisini, sahnenin nasıl dizayn edildiğini, Can Manay'ın Sıla'yla oynaşmasını anlatmıştı röportajla ilgili kısımları sansürleyerek. Ertesi gün işe gittiğinde ise binaya girememişti bile. Önce kartının bozulduğunu düşünmüş, yan kapıdan girmek istemişti. Ne salaklık diye düşündü. Kendini düşürdüğü durumu canlandırdı kafasında. Vücudundaki tüyler acı ile kalkınca o anı düşünmekten vazgeçti. Nasıl olsa olup bitmişti artık. Geriye dönüş yoktu. Ama böylesine aşağılayıcı bir hareketi hak etmemişti. Kimse böylesini hak edemezdi. Tabii binayı yakmaya ya da birilerini vurmaya falan kalkışmadıysalar. Ailen 2 kere aramış ama ulaşamamıştı. Durumu daha üst düzeydeki insan kaynakları müdürüne anlatmaya çalışmış, adamı aramış, adam telefonda ona yerini, haddini bilmekle ilgili nutuk çektikten sonra bir daha firmayı aramaması konusunda onu şiddetle uyarıp tazminatını alacağını garantileyerek telefonu kapatmıştı. Sanki bir anda herkes nefret eder olmuştu kendisinden. Her zaman istenen biriydi. Hiç çaba göstermemesine rağmen sevilmiş, desteklenmişti. Yolun açık olduğunu düşündüğü sırada kendini çıkmaz sokakta bulması inanılmaz gelmişti başta. Ama her gün yeni bir iş görüşmesi umuduyla geçen 2 aydan sonra şimdi biliyordu bu sokağın çıkmaz olduğunu ve girecek başka yeri kalmamıştı. Başta Gözde magazinlere başvurmuş, cevap olumsuz olunca şaşkınlıkla da olsa küçük ölçekli dergilere gitmiş, oralardan da iş çıkmayınca televizyon kanallarına CV'sini göndermişti. Hiç kimse, hiçbir kurum ilgilenmemişti onunla. Görüşmeye bile çağırmamışlardı. İşten çıkarılmasından 2 ay sonra ilk defa bir görüşmeye çağrılmıştı. İşsizdi, yorgundu, mutsuzdu ve en sonunda umutsuzdu da. Belki hayatını sonlandırmayı düşünecek kadar umutsuz değildi ama sonlandıranların psikolojilerini anlayacak kadar mutsuzdu. 2. 2 ay sonra Bilge. Bir saattir sıranın kendisine gelmesini bekliyordu Bilge. Yapması gerekenleri kafasında sıraladı. Araca bin, emniyet kemerini tak, aynaları düzelt, vitesi boşa al, ayağını frene koy, kontağı çevir, vitesi tak, aynadan dışarıyı kontrol et. Kendi adını duyunca düşünceleri dağıldı. Yaşadığı ülkede yaklaşık 20 milyon kişi bu sınava girmiş ve başarmıştı. Kendisinden çok daha az zeki 20 milyon kişiyi düşündü. Onlar yaptıysa o kesin yapacaktı. Sonra yaşadığı ülkenin nüfusunu düşündü. Yaklaşık 74 milyon kadardı. Ülkenin yaklaşık %40'a yakın ehliyeti vardı. Araca doğru ilerlerken iyice rahatlamıştı. Geçirdiği 6 trafik kazasına rağmen araba kullanmaya artık hazırdı. Doğrunun kazandığı parayla nasılsa orta ölçekli sağlam bir araba alabileceklerdi. 3. 2 ay sonra deniz ve ada. Konservatuvarın salonunda yaklaşık 200 kişi olmasına rağmen ada sanki tek başınaydı denizi izlerken. Bütün öğrenciler sahnede sanki kendi kendine konuşulmuşçasına elindeki enstrümanın nasıl tutması gerektiğini anlatan, bu tutuşun herkes tarafından kendi başına keşfetmesi gereken bir yöntemle gerçekleşmesinin önemini vurgulayan, kuralları yıkmakla uğraşmak yerine kendi kurallarını geliştirmekten bahseden ve kendinden örnekler vermek için elindeki akustik gitardan 18 notluk bir parça çalan, sonra gitarı yavaşça kenara bırakıp önündeki piyanoda aynı notları çalarken yine aynı doğallıkla konuşan öğretmenleri denizi izliyordu. Hayran, bağlı, anlayan, dinleyen, duyan, algılayan, daha fazlasını isteyen 200 kişi ve ada. İki haftada bir deniz tarafından verilen seminerde hep farklı bir konu işlenirdi. Seminerler 2 yıl önce başladığında salon öylesine tıklım tıklım dolmuştu ki bazen ders alan öğrencilere yer kalmadığı olmuştu. Yönetimin sadece öğrencilere özel olması için karar çıkarmasıyla bu sorunun önceleri çözülmüş ama denizin derslerini seçen öğrencilerdeki yoğun artış salonda yine de ders kalmamasıyla sonuçlanmıştı. Deniz çağrıyı haftalık seminerlere katılmak isteyen öğrencileri ikiye ayırmakta bulmuştu. Bir hafta birinci grupla, diğer hafta ikinci grupla aynı konulardan sohbet ediyorlardı. Ama yine de tek bir grubun katılım sayısı minimum 200 kişiydi. Deniz istese öğrencileri organize edip okulu ele geçirebilir diye düşündü ada. Deniz istese her şeyi yapabilirdi aslında. Onu diğer bütün müzik hocalarından, müzisyenlerden, hatta insanlardan ayıran özelliği, daha doğrusu özellikleri o kadar etkileyiciydi ki okulun tüm öğrencileri ve Deniz'i tanıyan herkes onun bir saatli bomba gibi patlayıp ait olduğu tahta oturmasını bekliyorlardı. Onu tanıyanlar dünyada var olabildiğine inanılamayacak bir yetenekle karşı karşıya olduklarını hemen anlamışlar ve onun adım adım kendisi olması için sadece bekliyorlardı. İşin komiği, Deniz'i tanıyan pek fazla kişi yoktu. İnsanlarla tanışmayı sevmezdi o. Ada kendisine müzikle konuşmayı öğreten bu tanrı adama aşıktı. Onu bir varlığın bir diğer varlığı en karşılıksız ve yargısız şekilde sevebileceği kadar korkusuzca seviyordu. Sahiplenmeden, uzaktan, sadece varoluşuna şahit olup böyle bir varlığın var olmasından dolayı mutluluk duyarak. Bağımlı olmadan bağlanmıştı. Sahiplenmeden aitti. Okulun sene sonu yaklaşıyordu ve Deniz'in yönetime uyguladığı yoğun baskı sayesinde mezuniyet gösterisinde hemen hemen her öğrenciye bir iş verilmişti. Besteler yapılmış, orkestra hazırlanmış, bale ve dans bölümünden öğrencilerle organize bir şekilde gruplar oluşturulmuş ve gerçek bir konservatuvara yakışacak biçimde mezuniyet gösterisi hazırlanmıştı. Çoğu gibi adanın da besteleri vardı bu gösteride. Bu sene öğrenciler mezuniyet balosuna sadece dans edip içki içmeye değil, aynı bir şovda çalışıyorlarmışçasına gösterideki kendi bölümlerini canlandırmaya geleceklerdi. Konservatuvarın müdürü Mustafa Bey, önceleri böyle bir organizasyonun bırakın kendi okullarını herhangi bir okulda düzenlenemeyeceğini vurgulayarak şiddetli karşı çıkmıştı. Günün sonunda durumun sadece karmaşaya neden olacak bir olaylar zinciri haline geleceğine ve mezuniyet gecesini mahvedeceğine inanıyordu. Ama Deniz tek bir hamleyle ona yanıldığını gösterdi. Ne mi yaptı? Tek bir mesaj atarak okula kayıtlı tüm öğrencileri bir saat içinde okulun arka bahçesinde topladı. Aynı beynin hücrelerine sinyal göndermesi gibi bağlantılıydı Deniz öğrencileriyle. Mustafa Bey yorgun geçen günün ardından bu toplanıştan habersiz arka bahçeye çağrıldığında anlamıştı. Ya Deniz'e yardım edecek ya da okulun isyan çıkan ilk konservatuvar olarak tarihe geçecekti. Tüm sorumluluğu ona yükleyen 22 sayfadan oluşan bir sözleşme imzalatarak Deniz'in teklifini kabul etti. İlk prova sözleşmenin imzalanmasından 8 gün sonra yapıldığında Mustafa Bey bunun bir mucize olduğuna yemin edip dururken Deniz sadece gülümseyerek "Çocuklara tamamen istedikleri gibi var olmaları için bir gece veriyoruz. Mucize değil, tamamen doğal." demişti. Gösterinin ana teması varoluştu. tema Mustafa Bey'e hiçbir şey ifade etmemişti. Varoluş saçmalığı yüzyıllardır o kadar kurcalanmıştı ki artık bu kelime içi tamamen boşaltılmış, anlamsız, ifadesiz bir ses haline gelmişti. Çareyi temanın sunumunu ilk önce Duru'ya yaptırmakta bulan Deniz, Duru'nun güzelliği sayesinde Mustafa Bey'in anlamasını sağlamıştı. Mezuniyet gösterisi bir kadın ve bir erkek öğrencinin Adem ve Havva olarak başlattıkları dansla açılacak. Aynı Adem ve Havva'nın çoğalması gibi sahnedeki öğrenci sayısı artarken hazırlanan koreografi dünyadaki genel kitle tarafından kabul edilen dünyanın kısa tarihini yansıtacaktı. Müzikler yara özgün olup öğrencilerin ilham aldıkları eski besteleri değiştirip revize etmelerine de izin verecekti. Mustafa Bey aslında çok da detaya girmek istemiyordu. Ne kadar az bilirse o kadar az sorumlu olurdu. Sonuçta tüm okulun, öğrenciler, hocalar dahil herkesin istediği şeydi bu. Sunum süresince Duru'nun güzelliğine bakıp tebessüm etti. Sunum fikri Birşan öğrencisinden çıkmış ve hocalar tarafından beğenilip geliştirilmişti. Sunumda okulun tüm hocaları, Deniz'in ekstra yetenekli olarak işaretlediği 8 öğrencisi ve Ada vardı. Ada ile birlikte 9 müzik öğrencisi gösterinin müziklerini organize etmek için gruplara ayrılan öğrencilerin başına geçeceklerdi. Aynı sınıflandırma dans bölümü içinde yapılmıştı. Her şey doğallıkla çok hızlı bir şekilde organize edilmişti. Görevlerini çok iyi bilen kodlanmış bir arı kolonisi gibiydiler. Kurulan düzene kimse itiraz etmemiş, değişiklik istememişti. Hayatın bu gösterinin gerçekleşmesini istediğini düşündü Ada. Gösterinin gerçekleşmesi için sanki gezegenler bile aynı hizaya gelmiş gibiydi. Bugün Deniz'in seminerinin sonunda müzik ve dans grubu koordinatörleri grup başlarıyla bir araya gelecek ve gösteriyle ilgili prova öncesi toplantı yapacaklardı. Ada toplantıda Deniz'le birlikte olacağı için seviniyordu. Ama Duru'nun da onlarla birlikte olacağı düşüncesi ona kendini çok küçük ve aciz hissettiriyordu. Güzelliğin gücünü küçümseyemeyecek kadar Duru'nun etkisini biliyor ve hissettiği çaresizlikten nefret ediyordu. Deniz'in aniden yükselen sesiyle irkildi. Seminer bitmek üzere olmalıydı. Deniz, hiç kimse ama hiç kimse sizin üzerinizde ne hak iddia ederse etsin, size ne vermiş olursa olsun. Bu ilham bile olsa, ki ilham bir insanın diğerine verebileceği en kutsal şeydir, asla ama asla kimsenin size kim olduğunuzu söylemesine ya da hatırlatmasına izin vermeyin. Dünya saçmalıklarla doldurulmuş güzel bir yer. Bir sürü saçmalığın arasından kendi gerçekliğinizi bulmak, gerekirse de yaratmak için buradasınız. Şimdi hiç kimse olmamış olmanın verdiği hafifliği yaşayın. Var olun. İleride etrafınızdaki insanlar sizden birisi olmanızı beklediklerini, sanki onlara borcunuz varmış gibi açıkça ifade etmeye başladıklarında seçiminizi iyi yaptığınızdan emin olun. Kendinizi seçin. Kendiniz olun. Ne pahasına olursa olsun, dedi ve kalkıp gitti. Sahneyi terk ederken salondan tek bir ses, ifade, alkış çıkmadı. Deniz geldiği sessizlikle çıkıp gitmişti. Seminerler ilk başladığında istediği 3 şeyden biriydi bu. Konuşmaların ya da herhangi bir şeyin alkışlanmaması. Alkış ona ihtiyaç duyanlar için yaratılmıştır. Bizim burada sessizliğe ihtiyacımız var. Ve tabii bir de müziğe. Geri kalan her şey dışarıda kalabilir, demişti. 4. 2 ay sonra Can Manay. Bina yığınları arasında da olsa her kafasını çevirdiğinde boğazı görebilmek iyi geliyordu Can'a. 180 derecelik bir açıyla şehrin tepelerini ve denizini kucaklayan bu manzara burayı satın almasına neden olmuştu. Burayı ilk kiraladığı gün çok tereddüt etmişti. Kirası yüksekti, üstelik de dolar üzerinden. Doların hızlı yükselişi Can'ın hesaplarını iyice karıştırmıştı. O zamanlar büyük bahçe içinde 4 katlı bir binadan ibaret olan bu yerde şimdi birbirlerini çatılar üstüne kaydırılarak basamak gibi yükselen 10 kat vardı. Her katta bir alttaki katın çatısını kaplayan yeşil bahçeleriyle bu 10 katlı 10 bahçeli güzel yapı tamamıyla Can Manay'ın kliniğine aitti. Diğer binaların arasında sanki huzurun bulunabileceği tek yer gibi duruyordu. Can Meral Hanım'ın sorusuyla şimdiye döndü. Evet, şimdi ben ne yapabilirim ki, diye ağlanıyordu kadın. Oturduğu büyük deri koltuğun içinde kaybolurcasına. Bakışlarını manzaradan alıp Meral Hanım'a verdiğinde seansın bitmesine 16 dakika kaldığını gördü. Bu zaman dilimini kendi adına en pragmatik şekilde doldurabilmek için şimdi en bağlantılı soruyu sormalıydı. Bu sorunun cevabı Meral Hanım'ın gelecek seansa koşarak gelmesine yetecek kadar beynindeki bazı hücreleri harekete geçirmeli, kafasını Can'ın bir sonraki seansta çözebileceği kadar karıştırmalıydı. Can terapi işini kendince çok iyi çözmüştü. Zekasıyla ziyaretçilerinde bağımlılık yaratarak onların belirli problemlerini çözmek için değil, hayatları boyunca üzerlerindeki basıncı alan bir sibop gibi çalışmayı öğrenmiş ve ziyaretçilerinde sürekli bir ihtiyaç yaratmıştı. Bir çığ gibi Meral Hanım'ın içinde büyüyeceğinden emin olduğu soruyu sakince sordu. Eğer sen baban olsaydın, böyle bir durumda oğluna ne yapardın? Meral Hanım 60'larında cinsel arzusunu kaybetmiş olmasına rağmen yine de süslü, bakımlı, botokslu bir kadındı. Ülkenin en zengin ailelerinden birinin 4. kızıydı ve yine çok zengin bir ailenin 2. oğlu olan kocasıyla yaklaşık 30 senedir evliydi. Bu evlilikten 3 çocuğu vardı ve bugün Can Manay'a seansa gelmesinin nedeni büyük oğlunun üniversite için gittiği Amerika'da model bir sevgili edinmiş olması ve bu sevgili yüzünden harcamalarının aniden artması, bu artış nedeniyle annesiyle kavga etmiş olması, bu kavgada Meral Hanım'ın oğlunu artık ona bir kuruş bile vermemekle tehdit etmiş olması, çocuğun da Meral Hanım'a hakaretleri sıralamasıydı. Can yaklaşık bir saattir o dedi ben dedim babası dediği dinlemekten sıkılmış, Meral Hanım'ın gözyaşlarının başlamasına yaklaşık 3 dakika kala duruma el atmaya karar vermiş, kendi keşfettiği ve yine kendi uygulamalarında klasikleşen yöntem ile Meral Hanım'ı oltaya takılan bir balık gibi yavaş yavaş çekerek tam da şu an bulundukları noktaya getirmişti. Can'ın sorusu sıradan bir soru olmasına rağmen Meral Hanım'ın hayat deneyimi açısından çok şey ifade ediyordu. Meral Hanım'ın babası çok güçlü bir adamdı. Şimdilerde yaşlanmıştı ama her zaman korkulan bir güç gibi yükselmişti kızlar üzerinde. İsviçre'de üniversite okuduğu yıllarda Meral kendisinden 10 yaş büyük bir sanat eleştirmenine aşık olmuş ve bu aşkın bedelini babasına ağır ödemek zorunda kalmıştı. Aşkı için direndiği 2 yıl boyunca ailesinden gelen düzenli para akışı kesilmiş, İsviçre'de sevgilisiyle oturmaya başladığı tek odalı stüdyoda resmen kaderine terk edilmişti. 2 yıl süren sefaletten, 2 kürtajdan sonra üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış ve en sonunda sevgilisi tarafından da terk edilip eve dönmüştü. Ama işkence orada bitmemişti. Babası onu bir daha eve kabul etmemiş, 3 yıl anneannesinin yanında annesinden aldığı gizli destekle geçinen Meral Hanım en sonunda ailede sır olarak saklanan bu durumu babasının uygun gördüğü bir damatla evlenerek ancak maziye gömebilmişti. O dönemlerde çok önemli olan kızlık zarını ise düğün alışveriş için annesiyle birlikte gittikleri İtalya'da diktirerek kafalarda ulaşabilecek tüm şüpheleri nihayet engellemişlerdi. Meral'e tüm yaşadıklarından daha da yıkıcı gelen babasının sevgisizliğinden çok aslında babasının kendisini pek de umursamadığını keşfetmiş olmasıydı. Bu deneyim Meral'e gerçekte kim olduğunu anlatmıştı. Doğması hiç istenmemiş 4. kızıydı ailenin. Yıllardır babasından nefret etmesine rağmen çocukları olduktan sonra paranın değerini iyice kavramış ve sahip olduklarına hep şükretmişti. Ama asla babasını affetmeyen, sevgisiz bu his içinde öylesine kök salıp kocaman bir ağaca dönüşmüştü ki bu ağaç nefretini beslerken ona da yaşam enerjisi vermeye devam ediyordu. Nefretle seven bir kadındı Meral Hanım.
Kısa bir sessizlikten sonra Meral Hanım'ın kararlı sesi odada yükseldi. Babamın bana yaptığını, bırakın kendi oğluma, bir başkasınınkini bile yapmayı düşünemem. Onca varlık içinde çektiğim yokluğu bir ben bilirim. Seansın bitmesine 5 dakika vardı. Niye Zeynep santralden yapması gereken aramayı geciktirmişti ki? Seans planlandığı gibi gidiyordu ve Meral Hanım'ın konuyu derinleştirmesine izin veremezdi. Lafa girdi. Şimdi hemen cevap verme buna. Eve git, bugün bunu hiç düşünme. Yarın sabah kahveni içerken eğer İsviçre'de kalmış olsaydın ne olurdu diye bir düşün. Oğluna destek verirsen olabilecekleri, bu akıntının seni, aileni nereye götürebileceğini düşün. Ama kimseyle konuşma. Etkilenmeni istemiyorum bu evrede. Sadece düşün. Cevabı benimle paylaşmak istediğinde randevu al. Meral Hanım tekrar konuyu açmak istediğinde Can 3 dakika ileri alınmış saati göstererek noktayı koydu. Seansımız bitti zaten. İstesem de konuşamam. Meral Hanım toparlanmaya başladığında 45 saniye daha geçmişti ve Can bir kere bile onun odadaki varlığını onaylayan bir bakış atmamıştı. Gayet meşgul bir şekilde bilgisayarın başında kendi işlerine dönerken kahrolası Zeynep'in niye kendisini hala aramadığı düşüncesi iyice içinde büyüdü. Seansın derinliği ne kadar olursa olsun sekreteri Zeynep'in bir sonraki seansı hatırlatmak için seans bitiminde Can'ı santralden araması odadaki yoğunluğu gerginliği azaltan ve herkesi günlük yaşama döndüren bir unsurdu. Hatırlatma aramasını hemen hemen hiç aksatmayan Zeynep şimdi niye aramamıştı? Çok meşgul görünmeye çaba harcayarak Meral Hanım'ın yoluna koyulmasını bekleyen Can dışarıdan gelen patırtıyla ayağa kalktı. Gürültü şiddetliydi ve bu binaya ait olması gereken hiçbir şeye benzemiyordu. Can Meral Hanım'ın tek hamlede önüne geçip odadan dışarı çıktığında sekreter masasının önünde yerde dağılmış arşiv dosyalarını, yan devrilmiş evrak arabasını ve kapının önünde geçişi engellemek amacıyla duran Zeynep'i, Zeynep'in önünde barikat yapmış iki güvenlik görevlisini ve onların karşısında öfkeyle dikilmiş Veli'yi gördü.
Can'ı görmesiyle birlikte öfkeli yüzüne yayılan rahatlama Veli'yi kızgın bir boğadan küçük bir buzağıya çevirdi aniden. Can'ın önünde duran güvenlik görevlilerinin arasından neşeyle Can'ı selamlarken Veli çok içtendi. Can'cığım ya, neredesin sen? Arkadaşlar yanlış anladılar. Heyecanlanıp masaları falan devirdiler, dedi. Veli'nin Can Money'yi selamla atılımını engellemek isteyen güvenlik görevlilerinin bu karışıklığı açıklama çabaları Zeynep'in daha önce bir kez şahit olduğu şaşırtıcı bir olayı yeniden yaşadığını belirtecek kadar şaşırmamış ifadesi ve Can'ın herkesi sakinleştiren talimatları o an birbirine karıştı. Güvenlik görevlileri Can Money'nin talimatıyla katı terk ederken odadan şaşkın şaşkın çıkan Meral Hanım daha önce birçok davetten tanıdığı Veli'yi görmezden gelerek Can ile vedalaştı. Veli de cep telefonunun arkasına saklanıp kadının bir an önce resimden çıkmasını bekledi. Ortamın boşalması ve Zeynep'in masasına dönmesiyle suratındaki samimi gülümsemeyi askıya alan Can, Veli'yi emirle içeri davet etti. Can odasına giren Veli, heyecanla konuşmaya başladığında Can'ın dişlerini gıcırdattığını fark etmemişti bile. Veli, ödümü kopardın abi ya, kendimi hazırlamıştım bugün seni göreceğim diye dediğinde Can otomatize bir ses tonuyla, Veli, konuşmuştuk seninle. Arada böyle zamanlar olacak demiştik, diye cevap verdi. Can kapıyı kapattığında odada artık yalnızdılar. Sırtı Can'a dönük odanın kucakladığı manzaranın tadını çıkaran Veli, sanki dışarıda hiçbir şey olmamış gibi heyecanla, ''Neyse ya, boş verelim. Şimdi sen asıl benim başıma neler geldi bir bilsen.'' diyerek konuya girdi. Veli konuşarak kendini koltuğa bırakırken, Can dikkatlice ve tüm ciddiyetiyle kıpırdamadan Veli'yi izledi. Sakin olabilmek için belirli bir sürenin geçmesini bekliyordu. Veli, acayip günler geçiriyorum Can. Çok acayip. Bahsettiğin Ukraynalı kızla Dobby'de buluştuk. Tam o anda Naz'ın kuzeniyle karşılaşmaz mıyız? Hemen bir şeyler uydurdum, kurtardım paçayı. Ama nereye kadar böyle devam eder bilmiyorum. Bu evlilik işi giderek daha da büyüyor içimde. Düşününce nefes alamaz oluyorum. Bir yandan babam habire ne kadar memnun olduğundan bahsedip bana mesajlar gönderiyor. Diyerek konuşmaya devam etti. Can kurbanını soğukkanlılıkla öldürmeye hazırlanan bir yılan gibi kendi terapi koltuğuna sokulurken Veli ses tonunu değiştirip babasının konuşmasını taklit etmeye başlamıştı.
Karın çocukların olunca gerçek erkek olacaksın. Naz'ı buldun. Adam olmaya başladın. Bu gidişle seni şirkete bile ortak yapacağız desene. Ha ha ha ha. Nedir abi ya bu böyle? Böyle baskım olur boğuluyorum ya. Bir yandan Natalya aklımdan çıkmıyor. Gazetede falan resimlerini görüyorum sürekli. Canım sıkılıyor. Ne biçim bir hayat derken Can yeter kadar dinlenmişti. Şimdi sıra kendisindeydi. Net, mesafesiz, haddini bildiren bir tavırla ''Neden buradasın?'' diye sordu. Veli, Can'ın tepkisini karşısında şaşkın cevap veremeden baka kaldı. ''Ben senin annen miyim? Annen miyim ben senin? Cevap ver bana.'' diye devam etti Can. Ve şimdi sesinde öfke vardı. Veli şaşkın, kaykıldığı yerden doğruldu. Biraz önce güvenlik görevlilerinin yanında dikilenen adamdan eser kalmamıştı. Azar işten küçük bir çocuğa dönmüştü. Can'ın neredeyse iki katı cüssesindeydi ama yanında öyle ezilip büzülmüştü ki bir cüce gibi görünüyordu. Can, Veli'nin zavallılığını algılayıp derin bir nefes aldı. Duvara bitişik sandalyeyi Veli'nin yanına çekip oturdu. Veli'nin neredeyse yarısı kadar olmasına rağmen gücünün etkisinin farkında, sakin ve didaktik bir tonda, ''Veli bak, burası bir iş yeri. Farkında mısın kendini nasıl bir duruma düşürdüğünün?'' derken, Veli, Can'ın kendisiyle sakin konuşmaya başlamasına rahatlamış, kendini koltukta yine geriye bırakıp asi bir çocuk gibi, ''Benim hiç umurumda değil diğerlerine düşündüğü, keyifleri bilir diye mızıldandı ama Can benim ne düşündüğüm de mi önemli değil deyince Veli endişeyle öne geldi yine. Can biliyorsun bir tek sen varsın beni anlayan gerçekten tanıyan bana bir soru sordun annem miyim diye biliyorsun sen annemden bile daha yakınsın bana hele benim annemden sekreter Zeynep bile daha yakın. Nasıl bir çocukluk geçirdiğimi biliyorsun sen kendin söyledin ki diye açıklamaya çalıştı. Can elini Veli'nin boynuna atıp Veli'yi boynundan bir baba gibi tuttu. Kendi babasından daha fazla sevdiği Can Manay tarafından sıklıkla yapılan bu hareket karşısında Veli gardını iyice indirdi. Bir köpek yavrusunun kendini ağzıyla ensesinden tutan annesine teslim etmesi gibi teslim etti kendini. Can Veli'nin gözlerinin içine bakarak ''Bak oğlum böyle yaşanmaz. Artık çocuk değilsin. Unut eski yaşadıklarını ve kendi sorumluluğunu al. Vakti çoktan geldi. Her sıkıştığında burayı basamazsın böyle dedi ve Veli'yi bırakıp sandalyesine yaslandı. Veli hiç kıpırdayamadı bile sanki vücudu katılaşmıştı. Can Beni zor durumda bırakıyorsun. Yaptığımız terapinin sana yeni bir bağımlılık yaratmaktan başka hiçbir işe yaramadığını gösteriyorsun bana. Seni kabul ederek sana zarar verdiğimi düşünmeye başladım. Dinde, Veli duyduklarının üzerine yarattığı korkuyla lafa girme teşebbüsünde bulundu. Ama Can eliyle yaptığı bir işaretle onu konuşturmadan tane tane vurgulayarak "Beni senden uzaklaşmaya zorluyorsun Veli," dedi. Veli daha fazla tutamadı kendini. Ama Can böyle düşünme ya. Sen tüm hayatım boyunca bana en faydası dokunmuş insansın. Bu terapi olmasa ben çoktan bitmiştim. Senin sayende kurtuldum kokainden. Sen olmasan diye ağlamamak için zor tutan bir tonda açıklamaya çalıştı. Can ayağa kalkıp Veli'nin lafını kesti hemen. Ben olmasam iyi düşün bunu o zaman. Ben olmasam hayatın nasıl olurdu? Soru değil bu. Cevap verme, düşün. Veli çok az kaldı senin hayatından çıkmama. Beni sen itiyorsun. Canın istediğinde basamazsın benim ofisime, stüdyomu, dedi. Veli erimiş bir sabun gibi yapışmıştı koltuğa. Can, şimdi kalk bakalım, dediğinde Veli itaat etmeye hazır olduğunu ispatlarcasına hemen kalktı. Konuşmak için tam ağzını açmıştı ki Can, sana verilen saatte seansa gel. O zaman tüm bunları konuşuruz. Ama sana son kez söylüyorum, kendini kontrol et ve sana verilen zamanı bekle, dedi. Veli kafasını tamam anlamında salladı, rahatlamıştı. Durumun ciddiyetini yeni anlamış bir salak gibi ve kadar üzgündü. Can onunla birlikte kapıya ilerlerken Veli'nin sırtını sıvazlayarak giderken özür dile herkesten. Özellikle güvenliğe uğra, güzel konuş çocuklarla diye emretti. Veli, tamam ne zaman göreceğim seni Can, dedi ısrarcılığını kontrol altına almaya çalışarak. Can, ne zamana verdiler gelecek randevuyu diye sordu. Veli, Perşembeye diye cevapladı. Can, Perşembeye o zaman, dediğinde Veli kafasını sakince sallayarak onayladı ve Can'a samimiyetle sarılırken kusura bakma bir anlık delilik işte sağ ol, dedi. Can gülümsemeden sırtını yine sıvazladı ve geri çekilip yanağına sempatiyle küçük bir tokat kondurdu. Veli süt dökmüş kedi gibi sakince odadan çıktı. Can kapıyı kapattığında Veli bilgisayar başında oturan Zeynep'e kusura bakmayın Zeynep Hanım. Bir anlık patlama yaşadım. Siz alışıksınızdır böyle durumlara, derken 11 yaşındaki bir çocuk gibiydi. Zeynep mesafeli, otoriter bir ifadeyle gülümsemeden aslına bakarsanız ikinci defa oluyor diye çıkıştı. Veli utanmıştı. Bu çok nadir bir duyguydu. Sırıtmaya çalışsa da yanaklarının ağırlığını kaldıramayacak kadar garip hissediyordu. Numara yapmanın yararı yoktu. Normalde suratına bile bakamayacağı bu sekreter bozuntusu kadın karşısında ezikti. Zeynep ona Can ile randevuları veren kişiydi. Kadın, Can Manay'ın programın istediği gibi yöneten, manipüle edebilen bir şeytandı. Neyse ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim, iyi günler, deyip yoluna koyulmuştu ki Zeynep, Veli Bey, faturayı babanızın ofisine mi göndereyim yine, diyerek durdurdu onu. Veli şaşırmıştı. Fatura? Diye sorduğunda Zeynep, bugünün faturası, dedi kısaca. Veli yine de anlamamıştı. Çünkü bugün Can'la seans bile yapmamışlardı ve bu şeytan kadın ona fatura mı kesmişti? Ödeyeceği parayı umursadığından değil ama enayi yerine konulmayı tahammülü olmadığından. Benim seansım perşembeymiş bugün diye itiraz edecekti ki Zeynep zırvarıklara vakti olmayan ve kendini çok haklı hisseden biri gibi kuru, emrivaki ve net. Bu kapıdan girip Can Manay'ın zamanını aldığınız her saniyenin bir bedeli var Veli Bey. Faturaya kırılan dosya arabasını ve vazoyu da ekledim. Babanızın ofisine mi? Diye tekrarladı Veli. Tabii, ofise göndermeniz yeterli olur. İyi günler, dedi. Dönüp asansöre doğru ilerledi. Zeynep hala iyi günler dememişti. Veli 3 adım sonra geriye dönüp Zeynep'e kendisine iyi günler bile demeyen bu aşağılık kadına baktığında kavga çıkarmaya hazırdı. Ama Zeynep kafasının öndeki katlardan hiç kaldırmadan mırıldandı. İyi günler. 9. ayrımın sonu. Sayfa 122.